Ayrım 41, sayfa 481. 4. Bölüm, Sato'nun Yolları. Rüzgarın uğurdu yönü şimdilik değişmemiş de olsa orman yangını ya da daha doğru söylendiğinde dağ yangını insanların moralini iyice bozmuştu. Karanlık yoktu artık. Geceler kızılımsı renklerde sinsice yan bakıyor, göz kırpıyordu. Çılgın gölgeler dans etmek için fırlamıştı ortaya. Zift dumanları gökyüzüne doğru yükseliyordu. Her tarafa egemen olan korkunç sıcaklık öğle üstleri gibi gece yarılarında da bir tutam serinliğe izin vermiyordu. Burun ve boğaz mukozasını yakan ısırıcı duman soluk kesiyordu. Ortalıkta kol gezen berbat tuhaf nezle bütün kampa bulaşıp sinsi bir hırçınlığa yol açmıştı. Zafer sevinci ve şükran duygusu yerine kendi kendini imha başlangıcının işaretleri çıkmıştı ortaya. Bu sağlanmış düzen ve disipline azgın saldırganlıkla tüketme tehdidinde bulunan korkunç bir içsel sürecin belirtisiydi. Uzun tatil gününün hemen akşamında yaşanan Sarkis Kilikyan'la ilgili can sıkıcı olay da bu kapsamdaydı. Gerek Gabriel Bagratyan'ın gerekse de Terhay Kazu'nun şimdi Tanrı'nın yardımıyla savaşa uzun süre ara verilmesini umdukları şu anda huzur içinde olmalarının bir nedeni de buydu. Elbette orman yangını çıkarma gibi cesur bir düşünce çok miktarda ateşli silahın ele geçirilmesiyle birlikte savunma durumu da muazzam ölçüde iyileştirmişti. Osmanlı'nın saldırmaktan vazgeçmesi fikri bile eskisi kadar saçma gelmiyordu insana. Sadece Damlacığın bağrıydı alevler içinde olan. Kalçaları, Süveydiye ve Kuzey Geçidi'nin üst tarafındaki taşlık bayırlar her zamanki gibiydi. Siperlerdeki katı görevlerin gevşemesine hiçbir koşul altında göz yumulmamalı, önderliğin otoritesi bütün sertliğiyle muhafaza edilmeliydi. Öte yandan kent çukurundaki kamp halkının moralini yeniden dengelemek de daha az önemli değildi tabii. Terhay Kazu'nun normal hayat dediği şeyi bütün rahatsız edici şeytani güçlere karşı yeniden yoluna koymak zorunluydu. 24'ünün akşamı toplanan Önderler Konseyi o nedenle kurbanların törenle gömülmesini yasaklamıştı. Kalabalıkların heyecanlanmasına herhangi bir neden sunmak istemiyordu. Dışarıya gönderilen gruplar akşamın bu saatlerinde 113 kayıptan toplam 67 ölüyü beraberlerinde getirmişlerdi. Ayrıca kendilerine gerçekten yardım edilemediği için geceyi geçiremeden ölmüş, ağır biçimde yaralanmışlar da vardı. Konsey bu hüzünlü meseleyle Doktor Bedros'u görevlendirmişti. Cenaze acısına uygun olmayan çentikli sesiyle toplanmış bulunan ölülerin yakınlarını dağıtmıştı. Orman yangını sonucunda korkunç derecede artmış olan yaz sıcağı nedeniyle cenazeler hemen gömülmeliydi. Geciktikleri her dakika hayatta kalanlar için sağlık açısından ağır tehlike demekti. O, Bedros Altuğ'un yas tutanlara böyle şeyler söylemek istemezdi. Ama herkes etraftaki kokuyu alıyordu mutlaka. Böylece söylediklerinin ne kadar doğru olduğu anlaşılmaktaydı. Öyleyse haydi, zaman kaybedilmesin. İlgili aileler belirlenmiş yerde ölüleri için hemen mezar kazacaklardı. Bu iş sayesinde öyle büyük sevaba gireceklerdi ki Tanrı hiç kuşkusuz bunu bütün uzun dualar ve alışılmış işlerden daha yüksek hesaplayacaktı. Altuğ'a göre Önderler Konseyi kahramanların ruhsuz bedenlerini büyük ateşin içine verseydi daha akıllıca davranmış olurdu. Fakat yas tutanların acısını düşündüğü için bu kararı alamamıştı. O nedenle dul ve yetimlere teselli olsun diye ölüler kefenle gömülecek, başlarının altında yurt toprağının yokluğunu çekmeyeceklerdi. Ama şimdi iş başına diye uyardı hekim Bedros mecalsiz. Şu an 70 değil 90 yaşında görünüyordu. Birkaç dakika içinde her şey bitmeli. Sizlere yardım etmek için ihtiyat birliğinden adamlar gönderildi. Bu emir bazılarının korktuğu gibi halk arasında homurdanma ve itiraza yol açmamıştı. Sağlık konusuna işaret etmek insanların isyan duygularını bastırmaları için yeterli olmuştu. Cesetlerin çürümeye başladığı gerçekten fark ediliyordu. Gece yarısını 3 saat geçe her şey olup bitmişti. Yorucu çalışma acıyı öldürmüştü. Ölü yakınlarından sadece pek azı sakladıkları cenaze mumlarını çıkararak yakmış, mezarların başında beklemekteydi. Dağdaki yangının parıltısı bu zavallı ışıkları yalayıp yutuyordu. Dunik ve meslektaşları bu kez gelmemişlerdi. Zaptiyelerin 2 yaşlı dilenci adamı Mısır tarlalarında yakalayıp öldüresiye dövdüklerinden bu yana deliklerinden çıkmayı göze alamıyorlardı. Yarın için Ağustos'un 25'i, kamp yaşamının ise 26. gününde büyük öneme sahip iki toplumsal olay görüşülecekti. Birincisi hemen İskenderun ve Halep'e gidecek gönüllü yüzücü ve koşucuların resmin seçimiydi. Öteki olay ise Sarkis Kilikya'nın işlediği suç nedeniyle yargılanmasıydı. Şimdiye kadar Terhay Kazun anayasal görevi sayesinde sulh ve ağır ceza yargıcı olarak basit anlaşmazlıklara müdahale etmişti. Bu önemsiz davalarda her türlü resmiyetten uzak, itiraz kabul etmez kararını veriyordu. Bu hızlı yargılamalar cuma günleri yapılmaktaydı. Damlacık da ilk kez çarşamba günü ceza yargıcı olarak görevini yerine getirecekti Haykazun. Dava konusu kısaca şuydu. Sarkis Kilikyan askerlerin onun komuta ettiği kısma karşı son ani saldırısında açıklanması mümkün olmayan davranışı nedeniyle dağ halkının uğradığı kaybın hiç kuşkusuz baş sorumlusuydu. Fakat Gabriel Kilikyan'ı sorumlu tutmayı düşünmüyordu. Çünkü birincisi Rus daha önceki bütün saldırılarda son derece cesur ve dikkatli olduğunu göstermişti. İkincisi Gabriel insanların belli durumlarda ne yapacaklarının belli olmamasını anlayabiliyordu. Üçüncüsü bir savaşın belli bir anının sonradan gerçeğe uygun olarak yinelenmesinin hiçbir zaman mümkün olamayacağını biliyordu. Fakat başkaları, özellikle öteki kısımların komutanları, mangalar ve halk içinden bazı kişiler bu konuda komutandan farklı düşünmekteydi. Sunak meydanı kalabalıktı. Sarkis Kilikyan kendi birliğindeki arkadaşları tarafından sıkıştırılmıştı. Hesap vermeli, tavrını açıklamalı, kendisini savunmalıydı. Oysa Kilikyan ne hesap veriyor ne de kendisini savunuyordu. Havada uçuşan ölçüsüz suçlama ve sorular karşısında kuru kafası ve donuk gözleriyle susmaktaydı. Belki de suskunluğu göründüğü gibi küstah, kötü ve bilinçli değildi. Belki de Kilikya'nın kendisi de bu ani başarısızlığını nasıl açıklayacağını bilemiyor, yorgunluk karşı tarafın amacını yanlış anlamak gibi bahaneler göstermeye tenezzül etmiyordu. Daha sonra Terhay Kazun da aynı soruya yanıt verememişti. Ne var ki bu suskunluk onu suçlayanları daha da hiddetlendirmekteydi. İtilip kakılıyor, burnunun dibinde yumruklar savruluyordu. Eğer ilk vuran o olmasaydı, bir de bu kadar korkunç bir sonuca yol açmasaydı, meşru müdafaa kararı verilebilirdi. Kilikyan bir süre kendisini oraya buraya itmelerine kayıtsız tavrıyla ses çıkarmadı. Peşinden gelenlere karşı hiçbir şey yapamayacakmış, hatta kendisine neler olduğunun farkında bile değilmiş gibiydi. Fakat birden kemikli yumruğunu cebinden çıkarıp en genç olanlardan birinin suratına öylesine korkunç biçimde savurdu ki adam bir gözünü kaybetmiş, burun kemiği kırılmış olarak kan içinde yığıldı yere. İnanılmayacak kadar çabuk gerçekleşmişti bu. Kilikyan'ın atıl vücudunun yarım saniye süresince gerildiği, gözlerinin alevlendiği görüldü. Ama hemen eskisi gibi donuklaştılar. Hiç kimse saldırganın Kilikyan olduğunu tahmin edemezdi. Rus'un şansına kalabalığın büyük bölümü ilk önce neler olduğunu anlayamamış geri çekilmişti. Ne var ki sonra öfkeli feryatlarla yeniden üzerine gelmeye başladıklarında kent polisi yetişip onu tutuklamasaydı Kilikyan için kötü olacaktı. Sabahleyin hükümet barakasında yapılan mahkeme esnasında ilk vuranın kendisi olduğunu, yumruğunun korkunç etkisini önceden bildiğini sükûnetle itiraf etmişti. Meşru müdafaa yaptığını da söylemiyordu. Konuşamayacak kadar yorgun ya da tembeldi. Onun gibi birini içinde yaşamak ya da ölmek zorunda kaldığı koşullar başkalarının anlayamayacağı bir kayıtsızlıkla sarıyor olmalıydı. Gabriel Bagration mahkemeyi sessizce izliyordu. Ne suçlayan ne de savunan tek sözcük etmemişti. Oysa tahrik olmuş halk adamın cezalandırılmasını istiyordu. Deliller görüşüldükten sonra Terhay Kazun iç geçirdi. ''Ne yapayım şimdi ben seninle Sarkis Kilikyan? Tanrı'nın düzenine uymadığın ilk bakışta anlaşılıyor. Seni topluluktan çıkarmalıyım.'' Fakat topluluktan çıkarma cezası vermemiş, Rus'u 3 günü yemeksiz olmak üzere 5 gün boyunca elleri ayakları bağlı olarak hapis cezasına çarptırmıştı. Ceza göründüğünden daha ağırdı. Kilikyan rahatsız edilenin kendisi olduğu kavga sonucunda bir savaş önderinin önemli konumundan suçluların dünyasına düşmüştü yeniden. Gururu acımasızca kırılmıştı. Ama yüz ifadesinden onurunun hala kırılabileceği hiç anlaşılmıyordu. Mahkeme bittikten sonra elleri ve ayakları iple bağlanarak hükümet barakasının 3. bölümünü oluşturan hücreye kondu. Artık çoğu kez cezanın suçsuzluğu ya da belirsiz bir suçu izlediği, anlaşılması imkansız hayatında birkaç kez göründüğü gibiydi. Bu cezayı da hilekar kaderini çok iyi tanıdığı, kaçınılması mümkün olmayan gerçekliği olarak donuk gözleriyle kabul etmişti. Fakat bu hapishane tecrübeli kariyerinde karşılaştığı benzer yerlerden çok farklıydı. En azından mekanı eczacı Krikor gibi yüce bir ruhla paylaşmaktaydı. İki yanda birbirlerinin aynısı iki hücre. Biri aşağılayıcı bir zindan, öteki ise kocaman bir evren. Gabriel Bagration belki de dünkü belirleyici zaferi tehlikeye düşürebilecek önceden bilinemez bir olayın yaklaşmakta olduğunu bütün organlarında hissediyordu. O nedenle habercilerin hemen bugün gönderilmesini istemişti ısrarla. Hızla bir şeyler yapılmalıydı. Yapılan şey sonuçsuz bir başlangıçla olsa merak ve beklenti yaratmaktaydı. Gönüllüler Önderler Konseyi'nin emrine uygun olarak Sunak Meydanı'nda toplanmışlardı. Hayatlarını seve seve feda eden bu haberciler bütün halkı ilgilendirdiği için herkes ayaktaydı. Gabriel mangaları kısa sürede bir denetimden geçirmiş dönüyordu. Gelişme eğilimi gösteren tehlikeli gevşeklik ve kavgacılığı göz önünde bulundurarak bu öğleden sonrası için atış talimleri yapılmasını emretmişti. Ele geçirilen 200 tüfek sayesinde 1. birliğin tümü tamamen silahlanmış bulunuyordu. Ağır çarpışmanın yol açtığı boşluklara ihtiyat birliğinden en iyi adamlar verilmişti. Biraz önce yeni katılanların eğitimine başlayan Arslan Nurhan Çavuş'un kekeme trampeti duyuluyordu. İskui Gabriel'le yarı yolda karşılaştı. O ilk ani ruhsal iç içe geçişten bu yana çocuksu bir açıklıkla adamın yakınlarında olmaya çalışıyordu. Sunak meydanına kadar neredeyse hiç konuşmadan yan yana yürüdüler. Genç kız yanında olduğu zaman Bagration'ı o tuhaf sakin güvenlik duygusu sarıyordu. Genç İskui'nin hayatının hoş bir sıcaklık içinde bilinçli anıların sınırını çok aşan en güvenilir dostluğu olduğu duygusu vardı içinde. Toplantı yerinde de herhangi bir neden olmaksızın tartışan önderler grubunun içinde duran tek kadın olmasına rağmen Bagration'ın yanından ayrılmamıştı. Davranışının dikkat çekeceğinden, ağabeyi Aram Tomasya'nın şüpheleneceğinden korkmuyor muydu? Yoksa bu ilk duygularına kapılarak düşünülmesi gereken her şeyin boş bir düş içinde eriyip gittiğini gören olağan dışı bir yaratığın içtenliği miydi? Önderler Konseyi'nin kararını yaklaşık 20 gönüllü bekliyordu. İçlerinde henüz buluğa ermemiş 5 kişi de vardı. Gençlik Birliği'nin yaşça en büyük olanına bildirimde bulunma izni verilmişti. Gabriel yüreğinde korku ve öfke hissederek oğlu Stepan'ın da Hayk'in yanında olduğunu fark etmişti. Öteki halk önderleriyle yaptığı kısa görüşmeden sonra Ter Haykazun seçimini yaptı. İnsanlar, yetenekler ve güçlerle ilgili her şey üzerine karar vermek onun göreviydi. Yüzücülerin seçimi hiç kimsenin kuşku duymayacağı kadar doğaldı. Ermeni papazlık bölgesinin güney tarafına düşen Orontes Ovası'nın kenarında uç köylerden olan vakıfta biri 19, biri 20 yaşında iki ünlü yüzücü ve dalgıç vardı. Ter Haykazun bunlara içinde karşılaşacakları Amerikan, Fransız, Rus, İtalyan savaş gemisinin komutanına verilecek yardım çağrısı dikili olan deri kemeri verdi. Yakınlarına veda edip güneş battıktan sonra kuzey geçidinden yola çıkacaklardı. Halep'e yürüyecek kişinin seçimi birkaç dakika daha uzun sürmüştü. Tehlikeyle yüklü bu görevi tek bir kişiye vermenin daha iyi olacağında görüş birliğine varılmıştı. Papaz Aram Tomasyan erişkin bir Ermeni'nin vilayetin başkentine canlı ulaşma olanağının daha az olduğunu düşünüyordu. Oysa giysileriyle bile Müslüman çocuklardan zor ayırt edilen bir oğlan çocuğu her yerde daha kolay saklanabilirdi. Bu akla uygun gerekçe kabul edilmiş ve hemen oy birliğiyle bir isim atılmıştı ortaya. Hayk. Taş gibi sert organlara sahip, kedimsi çevikliği dillere destan bu donuk kararlı çocuk bu iş için uygundu. Ya o olurdu ya da hiç kimse. Ayrıca kamptaki köylüler arasında toprağı onun kadar iyi tanıyan, onun gibi büyük bir kuşun yuvarlak gözlerine, bir porsuğun burnuna, bir sıçanın kulaklarına, bir zehirli engerek yılanının hareketliliğine sahip kimse yoktu. Ölümcül Halep yürüyüşünü biri başarabilecekse bu sadece Hayk olabilirdi. Ne var ki Terhay Kazunhayk'in seçildiğini sunağın ilk merdivende durup açıkladığında Stepan yakışıksız bir olay yarattı. Oğlunun gönüllülerin önüne çıkıp karşısında horozlanması, Gabriel'in yüzünün öfkeden kasılmasına yol açmıştı. Kendi modelinin can sıkıcı çok bilmişliği, içsel ve dışsal bakımsızlığı hiç şu anki kadar açık olmamıştı kafasında. Öfkeli bir zenci gibi dişlerini gösteriyordu Stepan. ''Neden sadece Hayk? Ben de Alep'e gitmek istiyorum.'' Gabriel Bagration tek sözcük söylemeksizin susmasını emreden sert, kesici bir el hareketi yaptı. Fakat eli avuca sığmaz çocuk öylesine yüksek sesle kafa tutuyordu ki kalınlaşmaya başlayan sesinin çatallığını bütün meydan duyabilirdi. ''Neden Hayk? Neden ben değil baba? Halep'e ben gideceğim.'' Ermenilerde oğulların babalarına böyle karşı gelişleri görülmemiş bir şeydi ve ne olağanüstü koşullarda ne de kahramanca bir hırsla mazur gösterilebilirdi. Terhay Kazun sabırsız yüz ifadesiyle başını kaldırdı. ''Oğlunuzu uyarın Gabriel Bagration.'' Eskiden beri zor gençlerle uğraşmaya alışkın papaz Aram Thomasyan Stepan'ı sakinleştirmeye çalıştı. Önderler konseyi Halep'e tek bir kişinin gitmesine karar verdi. Artık büyümüş akıllı biri olarak hepimiz için önderler konseyinin emrinin ne anlama geldiğini biliyor olmalısın. İtirazsız uyma, öyle değil mi? Ne var ki obüs Fatih kurallarla anayasayla ikna olacak gibi değildi. Görevin ne olduğuna ve bu göreve kendisinin uygun düşüp düşmediğine ilişkin en ufak fikri yoktu. Sadece onurunun kırıldığını, büyük rakibinin arkasında kaldığını hissediyordu. Bunca saygın kişinin meydanda bulunması küstah sinirliliğini biraz olsun engellememişti. Gözleri hala babasındaydı. ''Hayk benden sadece 3 ay büyük, Fransızca bile bilmiyor. Mr. Jackson onu anlamayacak. Hayk'in yapabildiklerini ben de yaparım.'' Artık Gabriel Bagration'ın sabrı taşmıştı. Stepan'a doğru sert bir adım attı. ''Sen ne yapabilirsin?'' ''Hiçbir şey. Avrupalı bir hanım evladı. Nazlı büyütülmüş büyük kent çocuğusun sen. Seni kör bir kedi gibi yakalayıverirler. Şimdi hemen git annenin yanına. Seni burada görmek istemiyorum. Yoksa...'' Bu sert terbiye edici sözler hiç de akıllıca değildi. En yaralayıcı yerinden vurmuştu Stepan'ı. Zar zor ulaştığı noktadan herkesin gözü önünde aşağı yuvarlanıyordu. Bütün eylemleri İskuhi'nin İncil'ini getirmesi, kendisine neredeyse arslan ünvanını kazandıran o büslerle ilgili kahramanlık boşa gitmişti artık. Stepan hiçbir eylemin sonsuza kadar yapılmış sayılmadığını, her ünde kindar bir sadakatsizlik içerili olduğunu, insanın hep baştan başlamak zorunda kaldığını yıldırım hızıyla anlamıştı. Aniden sustu, yanık teni giderek kızarıyordu. Sanki şu an keşfediyormuş gibi İskuhi'ye kocaman gözlerle bakmaktaydı. Kız bakışlarını sert ve hoşnutsuzca reddediyormuş gibi gelmişti çocuğa. İskuhi'nin düşmanca duygularla yenilgisinin tanığı olmasına dayanamazdı. Birdenbire ağlamaya başladı. Neredeyse büyümüş bir insan gibi değil, usta nişancı, düşman toplarını ele geçiren biri gibi değil, haksızlığa uğrayan küçük bir çocuk gibi ağlıyordu. Ne var ki hıçkırıklarla boğulan bu çocuk ağlaması çevrede hiçbir biçimde üzüntü yaratmamış, tam tersine hoşnutluk duygusuna yol açmıştı. Bu sadece Stepan'ın arkadaşlarına değil, büyüklere de egemen olan karmaşık bir duyguydu. Sadece oğlunu hedeflemiyor, belirsiz nedenlerden ötürü Bagration'ın kendisine de yöneliyordu. İnsanlar arasındaki temel ilişki neredeyse hiç değişmez. Bagrationlarla yerli halk arasındaki bu temel ilişki, kazanılan zaferlere duyulan hayranlık, şükran ve saygıya rağmen hala derin biçimde şu duyguda ifade ediyordu kendisini. Siz bizden değilsiniz. Bu duygunun su yüzüne çıkması için şimdiki gibi uygun ortam olmalıydı. Stepan ağlamaklı zayıflığını hemen bastırmıştı. Fakat acısını kısacık da olsa ifade etmesi, Hayk çetesiyle Gençlik Birliği'nin öteki grupları içindeki arkadaşlar arasında alay konusu olmasına yetmişti. Alaycı sözcükler uçuşuyordu. Tek bacaklı Hagop bile ısrarla ve dikkat çekerek gülmekteydi. Sadece kendi içine dalmış olan Hayk sanki olay onu hiç ilgilendirmiyormuş gibi dikiliyordu. Neşelendiği bile söylenemezdi. Stepan'ın rezaletini istifini bozmadan arkasında bırakıp kendisine ihanet edermişçesine titreyen omuzlarıyla oradan uzaklaşmaktan başka seçeneği yoktu. Gabriel Bagration oğlunun arkasından sessizce baktı. Öfkesi uçup gitmişti. Çocuğun Montreux'den yazdığı o eski mektubun aklına düşmesi şaşırtmıştı adamı. Güzel giyimli, çocukların yaptığı gibi başını kağıdın üzerine yan eğmiş, büyük harflerle yazıyor. İşte yine artık canlılığını yitirmiş tali olayların yürek parçalayıcı bilinci etkiliyordu onu. Stepan büyüdü diye düşündü. Kasım'da 14 yaşında olacak. Fakat olacak ve Kasım gibi kavramlar uygunsuz İtopyalar olarak hemen telaşlandırmıştı. Bir an soğuk bir şeyler sezdi. Artık bazı şeyler engellenemez. Gabriel Bagratyan oğluyla bir kez daha konuşmak üzere üç çadır mevkiine gitmişti. Ama ne Stepan ne de Juliet çadırda yoktu. Şeyh çadırına girip çamaşırlarını değiştirirken Rıfat Bereket Ağa'nın armağan ettiği iki sikkeden birinin büyük Ermeni kralı Aşot Bagratunis'in başının basılı olduğu altın sikkenin kaybolduğunu fark etmişti. Bütün giysilerini ceplerini ters düz etti. Altın sikke yoktu. Ermenilerin topraklarında Türklerle Arapların yerleşmesi, serserice sürdürdüğü ikili hayatı engelleyerek Sato'ya zarar vermişti. Son kez aşağı inmeyi göze aldığında neredeyse okkanın altına gidiyordu. Aşağıda vadide Müslüman çocuklarının oluşturduğu sürüler, bu ürkek vahşiyi gördükleri gibi hemen peşine düşüyorlardı. Büyük dağ yangını ise alıştığı alacakaranlık patikaları gizlendiği delikleri kapamıştı. Ne yazık ki Sato'ya Damlacığın tepeleriyle dik yamacındaki birkaç yarık ve su yoluyla yetinmenin dışında yapacak bir şey kalmamıştı. Fakat kamp çevresinin aşılmış arazisi bütün bu çok bilinen patikalar, keçi yolları, boğazlar, Güney Kalesi'nden başlayarak Kent Çukuru üzerinden kuzey geçidine kadar uzanan can sıkıcı tepeler ve zemin dalgaları Sato'da kişileşmiş huzursuzluğu nasıl hoşnut edebilirdi ki? Üstelik köylü gençlerle arası her zamankinden daha kötüydü. Ter Haykoz'un birkaç gün önce öğretmenlerin itirazına rağmen yeniden derslere başlaması emrini vermişti. Fakat artık okul tiranlarının en serti olan Hrant Oskanyan bile eğer çocuklar arasında Sato oturuyorsa alışılmış ölüm sessizliğini sağlayamıyordu. Serseri kız çocuğu okul yerinde görüldüğü zaman tüyler ürpertici koro başlıyordu bağırmaya. Kokmuş, kokmuş. Ezelden beri hiddetli önemseme dürtüsünü kendinden daha aşağı, yoksul ve sakatların, evet hatta yabancıların zararına her yerde, her biçimde yükseltmesi, insanın doğasında yatan giderilmesi olanaksız bir yandır. Bu aşağılama dürtüsü ve yol açtığı intikamcı sonuçlar, politik ideallerin lime lime olmuş paltosuyla son derece yetersiz biçimde örtülen dünya tarihinin çok önemli manivelasıdır. Burada daha da zulüm görenlerin son sığınağında da ailesi olmayan göçmen Sato, çocukların kendilerini üstün ve saygın hissetme arzularına zemin oluşturuyordu. Bir gün yine Iskui'nin verdiği ders esnasında alaycı bağırtı öylesine artmıştı ki, öğretmen kendi tiksintisini saklamadan nefret edilen kızın gitmesini istedi. ''Git Sato ve bir daha burada görünme lütfen.'' Onur ve ayıbın ne olduğunu bilmeyen Sato direşken bir soğukkanlılıkla bütün çocuk sürüsüne karşı koymaktaydı. Fakat şimdi hayranlık duyduğu küçük hanım da düşman saflarına geçip onu kovduğuna göre denileni yapmak zorundaydı. Lime lime olmuş, kirden kas katı kesilmiş, kelebek kollu askılı Avrupalı giysisiyle ona tuhaf bir görüntü veriyordu, yavaşça oradan uzaklaştı. Ama en yakın çalılığa kadar gitmiş, arkasına sessizce pusuya yatmıştı. Kervan kampını aç gözlerle yalayıp yutan çakallara benziyordu. Sato göründüğü kadar zavallı değildi. Onun da bağımsız bir dünyası vardı. Gezintilerinde karşılaştığı hayvanları çok iyi tanırdı örneğin. Iskui ve diğerleri Sato'nun hayvanlara acımasızca eziyet ettiğine yemin edebilirlerdi. Böyle düşünmeleri doğaldı. Oysa gerçek tamamen farklıydı. Bu ne idüğü belirsiz yaratık nefret ve zarar verme güdüsünü hayvanlara yöneltmiyor, tersine ihtimam gösteriyor, onlarla fısıltılarla anlaşabiliyordu. Yola yuvarlanmış kirpiyi duyarsız elleriyle yerden alır, toprak çözülesiye, sivri ağzı açılasıya küçük pazar satıcılarınınkine benzeyen, kıvrak hareketli minik gözleriyle hakkında çabucak karar veresiye kadar kulağına bir şeyler fısıldardı. Ağzında kütük varmış gibi konuşabilen Sato, bütün kuş ötüşlerini, hayvan seslerini taklit edebiliyordu. Ona itibar kazandıracak olan bu özelliklerini isteyerek gizliyordu. Çünkü toplumsal açıdan kendisine zarar getireceğinden korkmaktaydı. Hayvanlarla olduğu gibi yoğun oluk mezarlığı çevresinde yaşayan çılgın kadınlarla da anlaşabiliyordu. Soluk almadan ve anlamsızca konuşan laf ebelerinin aklı başında kadınlar gibi çene çalmadığını fark etmiyordu. Şurası muhakkak ki dil karşısında en az çaba ve uygunluğu gerektiren bu tür çene yarışlarına katılmak hoştu. Her insanın yaşamak için ihtiyaç duyduğu üstünlük duygularını Sato küçük hayvanlar, deliler ve kör dilencilerden oluşan imparatorluğundan almaktaydı. Nunik, Vartuk ve Manuşak söz konusu olduğunda o elbette hizmet eden ve saygı gösterendi. Ne var ki bu topluluk olayların gelişimi sonucunda parçalanmıştı. Savunma karesi içindeki gezintiler sonuçsuz ve sıkıcıydı. Gençler aralarından acımasızca atmışlardı onu. İşsiz, güçsüz, huzurlu, giderek başka bir alana yöneltti Sato'yu. Yetişkinleri izlemek. Öğrenilemeyen bütün okul dersleriyle alay eden ince bir sezgiyle bu yetişkinlerde neyin parçalanmış, hayvani, dilencivari, açgözlü, hırslı ve çılgın olduğunu anlamıştı. İçinde dünyada varlıklarını hemen hemen hiç bilmediği o tehlikeli duygu çimenlerinin büyüdüğünü duyuyordu. Bir yerlerde yolunda gitmeyen bir şeyler varsa kendisi de farkında olmadan keyif verici casusluk mıntıkasıyla oraya çekilmekteydi. Böylece Sato çok geçmeden neler olduğunu Gonzague ile Juliet'in yüzünden okumuştu. Büyük bir felaketin yaşanacağı duygusu gıcıklıyordu içine. Bu felaket sevincini küçük skandalların ve büyük devrimlerin en mükemmel güdülerinden biri olan dünyanın yok oluşuna yönelik bu tatlı umudu bütün mirastan men edilenler tanırlar. Sato sıkı biçimde çiftin peşine düşmüştü. Bagratya'nın yanı sıra Gonzague ile Juliet hayatında karşılaştığı en göz kamaştırıcı şeylerdi. Onda yarattıkları kötü hizmetçilerin efendilerine duydukları nefret değil, ilkel bir yaratığın kendisine yarı yarıya doğaüstü görünen şeylere karşı duyduğu yoğun meraktı. Ama bir zamanlar gürültülü müziğiyle onu korkutan Gonzague karşısında dayak yemiş köpeklerin kemirici korkusunu duymaktaydı. Kısa süre içinde dinlenme yerlerini, Riviera'daki Alp gülü ve Mersin ağaçlarının gizlerini öğrenmişti. Sevinç dolu bir ifadeyle yüzünü yavaşça dalların arasından çıkardı. Tanrılar tarafından sunulan bu heyecanlı olayı kamaşan gözleriyle içiyordu. O yüce kadının her zaman güzel kokan, uzun boylu Fransız hanımı şimdi saçı yarı çözülmüş, sarkmıştı. Zayıflayıp genişlemiş ağızlı solgun yüzünü, kendisine sunulanı kabul etmeden önce tadına bakan, bakışları donuk ama dikkatli adamın sakin yüzüne bastırıyordu. Kör tar çalgıcısının her şeyi bilen elleri gibi hanımın beyaz omuzlarını ve göğüslerini okşayan Gonzague'nin büyük ince ellerine titreyerek bakıyordu Sato. Görülmesi gerekeni görmüştü ama görülmemesi gerekenleri de görmüştü. Öğretmenler ondan çoktandır umut kesmişlerdi. Yaratığın kekeleyen ve hedefsiz kurgulayan beynine alfabeyle bir kere bir bile girmiyordu. Evet, Sato'nun beyni gelişmemişti. Çünkü ileri derecede gelişmiş sezgileri ve iz sürme duygusu bütün beyinsel yeteneklerini yutmuştu. Mersin ağaçları ve Alp güllerinin arkasına gizlenmiş, sadece oyunun yakıcı heyecanının zevkine varmakla kalmıyor, bunun da ötesinde hanımın parçalanmışlığının, Gonzague'nin sağlamlığının tadını çıkarıyordu. Aklı hiçbir şey anlamıyordu ama sezgileri her şeyi algılamıştı. Eğer sahip olduğu tek yumuşak duyguyu hedef alan bir karışıklık ortaya çıkmasaydı, Sato bu röntgenci sevincini bu kadar kısa kesmezdi. Öteki çiftte Sato'nun sezgi gücünden uzun süre saklı kalmadı elbette. Bunlar küçük kıza izlenecek bir şey sunmuyorlardı. Tutkularının gizli yerleri de yoktu. Hiçbir zaman deniz tarafındaki labirentvari ormanlı kuşak içinde kaybolmuyor, tersine yaylanın çıplak tepelerini, boş kıvrımlarını tercih ediyorlardı. Söz konusu çifti görünmeden izlemek zordu. Fakat Sato şans eseri, daha doğrusu şanssızlık eseri görünmez olmayı becerebilme özelliğine sahipti. Bu konuda usta Hayik'ten bile üstündü. İkinci çift, birinci çiftin sunduğu hoş ve sonuçları zengin manzaraları izlemekten alıkoyuyordu Sato'yu. Tabii bu ikinci çifti izlerken bir öpücük bile gördüğü yoktu. Fakat Gabriel ile Iskuhi'nin öpüşmemesi, Gonzague ile Juliet'in kucaklaşmalarından daha derin izler bırakıyordu kızda. Sadece el ele tutuşup gözlerini sarsılmışçasına hemen kaydırmak için birbirlerine kısacık bakmalarının, bu yumuşak bütünleşmenin, Sato için epeyce yakınlaşan öteki çiftin eyleminden daha eksiksiz ve heyecanlandırıcı olduğu görülüyordu. Ama öncelikle Iskuhi ile Gabriel'in beraberliği daha nefret uyandırıcıydı. Daha çok üzüyordu küçük kızı. Anıları eski zamanları allayıp pullamıştı. Zeytun yetim evleri öğretmeni ona her zaman iyi ve lütufkar davranmamış mıydı? Birçok kez açıkça benim Sato'm dememiş miydi? Sato'sunun yere ayaklarının dibine oturmasına ve ayaklarını okşayıp sevmesine izin vermemiş miydi? Karşılıklı saygı ve sevginin var olduğu bu nefis ilişkinin böylesine acımasız sonuçlanmasından efendiden başka kim suçluydu? Satos'u arzu eden kalbini uzatınca İskui'nin terslenmesinden efendiden başka kim suçluydu? Git Sato ve bir daha görünme.